ayrım 5, sayfa 67. Bahreyn. Bahreynliler denizci ve tüccar geleneğinden dolayı geniş görüşlü bir halk. Ama bu keyfiyet iktisadi değil, kültürel. Nitekim kilise, Hindu ve Budist mabetlerin inşasına izin verecek kadar dinlere ve yabancı dillere açık olan bu ülkede milli gelirin bölüşümündeki eşitsizlik önlenemiyor ve gene bu yüzden ülkede bir gerilim var. Bu temel çatışmalar sırf Bahreyn'in değil, Orta Doğu'nun hayatını ne derece değiştirecek? Bunun cevabını vermek kolay değil. En önemlisi de artan nüfusun yarattığı arazi ve konut ihtiyacı. Sığ denizde doldurarak arazi kazanmak cingöz bir tedbir gibi görünüyor. Hükümet, Fransız ve Hollandalıların bir takım işbilir şirketlerini angaje etmiş. Özellikle Hollandalılar, Bahreyn'in sığ denizini kazık çakarak doldurmakla mühendislik harikası yaratıyorlarmış gibi bir de böbürleniyorlar. Dışarıda pek çevreci geçinen memleketler, dünyanın öbür köşelerinde öyle değiller. Hollanda ve Japonya bunların başında gelir. Kyoto'larını süsleyen ama Amazon'daki yağmur ormanlarını kazıyan Japonların yanında, Hollandalılar da Bahreyn'in su ve istiridye kaynaklarını tüketen sözde çevreciler. Kıyıların dolması yüzünden denize alttan alta karışan tatlı su kaynakları da tıkanıyor. Ve bu su kaynaklarına muhtaç istiridye yatakları yok oldukça da ünlü Bahreyn incileri tarihe karışıyor. Banuş denilen beyaz yelkenli balıkçı tekneleri denize açılmadıkça ve ince avcıları geçim kaynaklarının kuruduğunu gördükçe herkesin onlarla birlikte içinin kan ağlaması gerekir. Ama nerede? Üçüncü dünya ülkesi sırf maddeten değil zevk bakımından da fakir ülkedir. Nebi Salih'teki sık hurma ağaçlarını meydana getirdiği vahalar, o vahalardaki tatlı su göletlerinde rengarenk balıklarla yüzme öğrenen çocuklar, 1970'lerde dahi bu böyleydi. Artık kurumuş, beli bükülmüş, sararmış otlarla dolu arsalarda oyun oynuyorlar. Dahi diyemeyeceğim çünkü yakında hepsinin yerine bina dikilecek. Kuruyan ve düşen eski sık ağaç gövdelerinin yerinde Theokratos ve Plinios'un tarif ettiği zümrüt misali cennet Bahreyn'i aramıyoruz. 20 yıl evvelki Bahreyn'i bile kaybolduğunu herkes biliyor. Denizden arazi ve para kazanmak pek tatlı. Ama ağızları tıkanan tatlı su kaynakları denize kavuşamadıkça, onları bekleyen istiridye kaynakları kayboldukça ne eski inciler ne de balıklar bulunur. İnci avcılığı hemen hemen tarihe mal olmuş iş kollarından. Banuşlar konvoy halinde beyaz yelkenleriyle lacivert denizin üzerinde süzüldüklerinde balıksız sularda boşuna aranan martıları hatırlatıyor. Su altı kaynakları kurumaya başlamış. Vahalarıyla ünlü yemyeşil Bahreyn, Sümer mitolojisinden beri ölümsüz insanların bereketli Enki ülkesi diye bilinen Bahreyn kuruyor. Boyunları kopan palmiyelerin devrilen gövdeleri yerini beyaz dikintilere, bina karşılığı kullanılan bu Azeri sözcük mimari üslubun tatsızlığını da belirtiyor sanırım, terk ediyor. Üçüncü dünyanın tarifi ne fakirlik ne endüstrinin gelişememişliğidir. Üçüncü dünya yarını düşünmeyen toplumlardan oluşur. Bahreyn inanılmaz güzellikteki uzmanca hazırlanmış müzelerin ülkesi. Beytül Kur'an bizi imrendirecek bir yazma eserler koleksiyonu. Beytül Kur'an müdürüyle konuşuyorum. Müzesine aşık, literatürden haberi var. Etnografya, arkeoloji ve yakın çağları içeren Bahreyn Milli Müzesi'ndeki tertibe ve zenginliğe ve pedagojik yöntem üstünlüğüne hayran olmamak mümkün değil. Bahreynliler hiç şüphesiz Mısır'ın müzelerindeki dağınıklık ve çapaçullukla Türkiye taşrasındaki fakir müzelerin çok ötesinde geçmişler. Bahreyn kütüphaneleri nefis ama gel gör ki Batı Avrupa'yı bile kıskandıracak bu kültürel gelişim nadide bir tabiatı tahrip etmek isteyen maddiyatçılığı önleyemiyor. İnsanlar ananelerine çok düşkünler ve çok kişinin sandığının aksine modernlikle geleneği de çok iyi bağdaştırıyorlar. Giyim kuşamda günlük hayatta gıpta edilecek bir armoni var. Ama torunlar maddi kazanç için dedelerinin yüzdüğü suların, gölgesinde serinlediği vahaların yok olmasına, üstelik ortalığın tadı kaçtı diye şikayet ede ede göz yumuyorlar. Birkaç asır önceki Bahreyn'in haritası değişmiş. Vah vah demiyor ama hayata devam ediliyor. Acaba bu manzara sırf oraya mı özgü? Osmanlı mirasını yok etmek. Mekke-i Mükerreme'de Kabe'nin yanındaki Kale-i Eciyat denilen Osmanlı kalesi nihayet yıktırılmış. Senelerden beri yıkılı yıkılacak telaşı gidiyordu. Buldozerlerle yıkılmış, kalenin tozu Kabe'yi muazzamayı dahi örtmüş. Bu yapı etraftan yükselen gökdelenler arasında plajdaki bir kumdan kale gibi kalmıştı zaten. Şimdi kalenin süpürüldüğü mütevazi tepenin yanındaki Bülbül Dağı'nın 80 metrelik yükseltisinde tıraşlayıp bir gökdelen otel daha yapacaklarmış. Suudi prens grupları kendi aralarındaki kim nereyi kapacak kavgasını bitirmişler ve yabancı bir şirket de oteli dikecek gibi görünüyor. Hicaz'a Müslüman olmayan güya giremiyor ama sermayenin her çeşidi giriyor. Suudiler acayip bir güruhtur. Mekke'de bir hacı, İslamiyet'in doğduğu muhiti ve coğrafyayı boşuna aramasın. Hazreti Muhammed devrinden hiçbir iz kalmadı. En son Hazreti Hatice'nin mezarını ortadan kaldırdılar. Sorunca, biz mezara taptırmayız diyenler Vahabi inançlarına sığınıyorlar. Ama yıkılan yerin üstüne hemen Batı'nın büyük otelcilerinden gelen sermayeli büyük oteller dikiliyor. Beytullah gökdelenlerin arasında kalmış, tepeden bakan o otellerde ne oluyor kim bilir. Sermaye açlığının yanında bir Osmanlı düşmanlığı da var. Bütün iptidai zihniyetler gibi insanın zamanları kapsayan oluşumundan tarihi bina yıkımı yoluyla koparız sanıyorlar. Libya'da, Suriye'de benzer yıkımlar var. Başka yerlerde ihtimal rol oynuyor. Yunanistan'da bilinçli bir yıkım var. Bulgaristan'da da vardı. Artık durduruldu. Hollandalı Osmanlı tarihçisi Michael Keel'in onlarca yıldır yaptığı tespit ve envanterler bu acı gerçeği ortaya koyuyor. Yakın zamanların beş asrını zihinlerden kazımak isteyenler boşuna çabalıyor. Zira yıkılan binalarla o anılar, beş asrın bıraktığı iyi ve kötü alışkanlıklar, adetler, yemekler, giyim, kuşam ve binlerce kelime de birlikte yok olmaz. Suudi yönetiminin ve benzerlerinin tarih zihniyeti bu gerçeği kavramaya yetmiyor. Çağdaş Yunanistan'da da istisna teşkil eden aydınların dışında politikacılar ve seçmenler aynı paraleldi. Bu ülkelerin Kanuni'ye, Sigetvar'da heykel diken Macaristan'ın fikri düzeyine çıkmaları için asırlar ister. Avrupa Birliği üyeliğinin avantajıyla gelen şık hayat ve petrodolar zenginliği kültür ve bilinç değiştirmeye yetmiyor. Ama Osmanlı'nın ana vatanındaki bizlerin tarih, bilinç ve saygısı da daha farklı düzeyde değil. Tarihi mezarlıklarımızın haline bakın. İstanbul'un mescitleri, hamamları ne halde? Bunlara bakanlar bizim Bizans eserlerine bilinçli düşmanlık beslediğimizi söylemesinler. Gerçi surların tamirine dahi karşı çıkan bazı ilginç kimseler var ama Bizans eserleri de umumi ihmalin kurbanı. Turizm geliri olmasa Süleymaniye ve Sultanahmet ne durumda bırakılırdı düşünmek istemiyorum. Bu son olayda Dışişleri Bakanlığımız sorumlulardan biridir. Başka bir bakanlık ya da kurumun dış gelişmeleri takip ve müdahale yetkisi olamayacağı açıktır. Devlet-i Aliye'nin herhalde Suudi takımını ürkütecek yaptırımları olmalıydı. Daha önce de Kanuni Sultan Süleyman'ın vakıf eserlerini, Sinan'ın yadigarını yıktılar. Şimdi de 2. Abdülhamit devrinden kalma revakları ortadan kaldırmak istiyorlar. Beytullah'ın etrafı zevksiz bir yapılar manzumesine dönüştürüldü. Bu işin peşine düşmeyi dindarlık sayıyoruz herhalde. Ne alakası var? Tarih bilincinden, kültürel bilinçten söz ediyoruz. Daha 70 sene evvel dedelerimizin askerlik yaptığı, anneannemizin memur karısı olarak çile doldurduğu yerleri sonradan görme zihniyetin ellerine bırakamayız. Ama bazen bizim de Suudilerden farklı bir yanımız var mı diye sormak lazım. Adı Yemen'dir. Osmanlı'nın sınır vilayetlerindeki sıkıntılarını yaşatan iki türkü herkesin malumudur. Birisi Estergon ile ilgili olanı, Satvet devrinin bu ünlü kalesi olan hafızamızda. İkincisi, yani havada bulut yok, Hint okyanusunun Kızıldeniz ağzını kontrolden vazgeçemeyen bir eski imparatorluğun çilesini yansıtır. Havada bulut yok, bu ne dumandır, mahlada ölüm yok, bu ne figandır, adı Yemen'dir, gülü çemendir, giden gelmiyor, acep nedendir. Osmanlı'yı uğraştıran Yemen aşiretleri, 20 milyon nüfuslu bu ülkede, el an iktidar için en büyük sorun. Milli gelir ortalaması 900 dolara yaklaşan Yemen'in bazı yönleri vah vah dedirtecek cinsten, bazı yönleri ise iç açıcı. Tabiat gibi şehirlerde de özgün bir güzellik var ve burada çirkinliği ananenin sağlamlığı önlüyor. Yemenli için ananeye sadakat hayatın her safhasında bir düstur. Şehrin güzel yerinde ayda 150 dolara güzel bir daire kiralarsınız. Kira gelirinin düşüklüğü camların vitray ve duvardaki alçı süslemelerin zarafetle yapılmasına mani değil. Başkent Sana'nın Bab-ı Yemen denen eski kesimi UNESCO koruması altına alınmadan önce de zaten korunmuş. Yemen'in nüfusu 20 milyon, yüz ölçümü 500 bin kilometre kare kadar. Ekili araziden daha kıymetli bir unsur yok. Hangi araziyi alsanız alıcısının yanında hesaba katmadığınız başka mal sahipleri ortaya çıkıyor ve mahkemelik oluyorsunuz. İnsanlar bellerinde taşıdıkları güzel cambiyeleri insan öldürmekte kullanmıyor. Bütün hatunlar peçeli olmasına rağmen namus cinayetleri ne bizdeki ne de Girit adasındaki kadar yüksek oranda. Cinayet arazi için işleniyor. Dünyanın en nadide bitkileri ve ilginç ağaçları Yemen'de. Sedir denen ve galiba vücudu ve dişi temizleyen misvakın da çıkarıldığı ağaçlar, çöl bitkileri ve mango, muz, karpuz, narenciye türlerinin rekabet edemeyeceği kadar pahalıya satılan ürün ise kat yaprağı. Öğle saatlerinden itibaren bütün adamların yanakları şişkin, böylelerine mehazin yani depocu diyorlar. kat yaprağının karaciğerde yarattığı tahribattan olacak nar suyu tüketimi de onunla paralel gidiyor ve ardından da çok şekerli tatlı ve helva. Resmi rakamların ifade ettiği milli gelir ortalamasına inanmak mümkün değil. Çünkü bir torba katın fiyatı 3 dolardan başlayıp 100-150 dolara kadar çıkıyormuş. Öğleden sonra 6-7 saat kat çiğnemek arkadaşsız olmuyor. Büyük tüccarlarla ahbaplık edeyim derken bir Rus sefiri kat çiğnemeye alışmış ve vodka ile karıştırınca işin tadını kaçırmış. Çiğneyince nasıl bir keyfe ulaşıldığını ben bilemem ama şuurun kaybolmadığı açık. Güya alışkanlık da yapmıyormuş. Olabilir. Nitekim senelerini Amerika'da kat çiğnemeden geçiren Yemenli, ülkesine döndüğünün ilk günü anasının köftesini özlemişçesine kat seansına oturuyor. Maziye göre bir değişiklik var. Artık kat çiğneyerek iş yapmayı öğrenmişler. Dışarıda çalışıp dönen Yemenlinin ülkesinden vazgeçemeyeceğinin en iyi örneği İb şehri. Bu şehir yurt dışında kazanılan paralarla zenginleşmiş. Yemen sıcak. Özellikle güney, kışı değil, baharı bile pek yaşamıyor. Güney ile kuzey 1990 anlaşması ile birleşti. Ama bu anlaşma kuzeyli aşiretlerin şimdiki cumhurbaşkanı Abdullah Salih'in örgütlemesi ve güneye kitleler haline hücum etmeleriyle 1994'te gerçekleşti. Kısacası Gorbaçov'dan beri her yerde hadisesiz çekilen Sovyet tipi sosyalizm Yemen'de ancak bir iç savaş ile çekildi. Dünyada Mesut Arabistan veya Yemen'i sahide denen bu ülke kadar köylülerin zahmet çektiği yer azdır. Ama coğrafi konumu ve sabit iklimi de sakinlerini ihanet etmiyor. Ektiğin kadarını biçiyorsun. Mart, Nisan ve Ağustos ayı yağmurları tabiatı beslemeye yetiyor. Yemen turizme henüz açılıyor ama ülkenin mimari birikiminin etkisinden olacak. San'a'daki, Mövenpik ve Taiz'deki Sofitel gibi oteller klasik Yemen mimarisinin modern yansımaları. Eskinin ortasında turistik bir garabet olarak durmaktan çok o ülkenin tarihi ihtişamına hürmet ederek yükselen yapılar. Petrol gelirleri henüz ülkeyi yeterince canlandıracak safhadan uzak, sanayi yavaş kuruluyor. Ama ticarete yetenekli bir halk. Yemen'in Türkiye ile olan ticareti yıllık 200 milyon dolar hacminde. Bu hacimle Türkiye 4. sırada. Buna rağmen Çin, ABD, Almanya, Britanya gibi ülkelerin elçiliklerinde kalabalık uzman kadrolara çalıştığı halde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde Büyükelçi Türel Özkarol'un haklı olarak yakındığı gibi sadece 2 memur var. Bazı halde Türk diplomatlarının zor hayatları olduğunu kabul etmek lazım. Aden malum Yemen'in okyanus kapısı. Fil burnunda okyanus sefası doyumsuz. Ama mevsiminde yapılmalı. Çünkü Mart ayından itibaren sıcak bir rutubet dayanılmaz olur. Bir de bu güzel kıyıya çirkin bir Sheraton yapılmamış olsa. Güney Yemen'in bu eski başkenti ve İngiltere'nin okyanus kıyısındaki ilk üssü, isminin tersiyle müsemma bir yer çünkü. Aden'in bahsedilen Aden Cenneti ile alakası yok. Tepede bir Portekiz kalesi var. Aden, Osmanlı'nın girmediği, yanışıp civarında konakladığı bölge. Sonra yerel mimari yapıya uygun 19. asrın İngiliz koloni idari binası ve antrepolar şehrin çekirdeğini oluşturuyor. Sovyetler Birliği ise kardeş sosyalist cumhuriyetin başkentine Moskova'da tersim edilen ve Orta Asya'dakilerle aynı bir takım çirkin lojmanlar inşa etmiş. Yalnız buranın rutubeti binaları yemiş, dökülüyorlar. İngilizlerin güzel ama cimrice yapılan binalarıyla Sovyetlerin plansız ikramı birbirinin aksi. İmparatorlukların ne olduğu bıraktıkları mimari malzemeden anlaşılıyor. Yemen'in güneyindeki halk daha çok Şafii. Orta ve kuzeydeki halk ise Şiiliğin Zeydi kolundan ama Zeydi imamlar hiç kimsenin pek beğenmediği ve hayırla yad etmediği bir tarihi dönem. İmam Yahya ve oğlu İmam Ahmet iyilikle hatırlanmıyor. Görünüşte çarşaf çok yaygın ama kadınların idare ve eğitimde geri oldukları söylenemez. Aden yabancı okullarla dolu. Türk okulları ise San'a, Taiz ve Aden'de. İleri gelenlerin çocukları öğrenci, işlerinde ikisi çok ilginç. Küba Büyükelçisi'nin çocukları da bu okullarda okuyor. Halk Cumhuriyeti zamanında Macaristan'ın Giyor, Raab şehrindeki Benediktin rahiplerin lisesini hatırladım. Komünist Parti yöneticilerinin en çok çocuk yolladıkları yerdi. Aden'den Taiz'e gidiyoruz. İlginç doğası olan bir ülke bu, Yemen. Muz ve mango bahçelerinden hemen sonra bildiğimiz çöl başlıyor. Cetvelle ayrılmış gibi. Sonra yine bir yeşillik. Taiz yüksekte bir şehir. Tepede Osmanlı'nın kalesi. Taiz'den Huş Dağı'na tırmanmak ise ilginç bir deneyim. Burası Huş'tur. Yolu yokuştur. Türk askerinin kan döktüğü ve en stratejik noktayı savunduğu Huş Kalesi bütün ihtişamıyla göğe yükseliyor. Rakım 3000 metre. Bundan sonra kuzeye doğru 2000 metre yükseklikteki Yemen'de ilerliyoruz. Yılda sadece 2 ay yağmur alan, sıcak ama akşamları serin bir ülke. Çöl ve çıplak tepelerin ortasında zümrüt gibi yeşillik ve başka yerde görülmeyen ağaç cinsleri, bunların en ilginci sadir denilen, bindiğimiz sedir çamıyla ilgisi olmayan bir ağaç. Yemen'in en ilginç renklerinden biri de Yemen Yahudiliğidir. Bugün çok az Yahudi kaldı. İsrail devleti kurulduğunda bu Yahudi topluluğu göç ettirmek için epey dil dökmüşler. Sonunda geleneğin büyük kuş motifine başvurulmuş. Uçaklara binenler içeride ocak yakıp ekmek pişirmeye kalkışmışlar. Bu hikayeye bakıp da Yemen Yahudiliğini küçümsemeyin. İsrail'de aslında en yakın hoş İbranice telaffuzu onlardadır. Uzun zaman Yemenli spikerler kullanıldı. Bütün gümüş kaplama işleri onlar tarafından yürütülürdü. Şimdi Yemen'de gene aynı işi yapıyorlar. Yemen Yahudiliği eski İbrani kültürünü en iyi koruyan kesim. Dili kaybetmemişler, ananeleri kaybetmemişler. Geçirdikleri zor zamanlarda da bizdeki Sabetayi Sevi'ye benzer bazı mesihler bile türemiş. Her halükarda hayatları ne İsrail'de ne Yemen'de kolay olmamalı. Ama renkli bir topluluk olduğunu hem İsrail'de hem Yemen'de cemaat kalıntılarında görüyoruz. Sana'daki en büyük yapı Osmanlı'nın askeri kışlası. Bugün müze olan vilayet konuğu imparatorluğun kalıntıları. İmam Yahya'nın Darül Hacer, taş ev denen yazlık sarayı, onun bağımlı bir yönetici olduğunu göstergesi. Küçük ama güzel. 18. ve 19. asırlarda Osmanlı eyaletlerinde böyle mahalli derebeyi ve hükümdarların küçük sarayları vardı. Lübnan'ın Dürzi emirlerinin Muhtara'daki konağı Beytüddin'deki sarayı Topkapı'nın taklididir. Yanya'daki Tepedelenli Ali Paşa'nın böyle bir sarayı vardı. Aden'in etrafında Kevkeban ve Tura gibi yazlık köyler hem mimari olarak hem de doğasıyla nefis. Osmanlılar Yemen'i 1517'de Memluklardan devraldılar. Bu uzun cenge rağmen Hint Okyanusu kıyılarında Portekizlilerle baş edemediler. Yemen, Kızıldeniz'i kontrol etti ve kullanılan liman da Hudeyde'ydi. Hudeyde'den Sana'ya sevk edilen askerin çilesini bilmek lazım. 17. asırda aşiretlerin isyanı yüzünden Yemen'in kontrolü kaybedildi. Fakat Kızıldeniz kıyıları elde tutuldu. 19. yüzyılda ise Yemen'in kontrolü Mehmet Ali Paşa'nın ve Mısır'ın elindeydi. Ne var ki bu asırda İngiltere, Mısır gibi Yemen'i de işgal etmeye kalkınca kıyamet koptu. Tam 70 yıl boyu, yani 1918'de imparatorluğumuz veda edene kadar insanımızın kanını, canını, hazinemizdeki altınlarımızı Yemen'e döktük. Yemen, Osmanlı'ya çok pahalıya mal olan imparatorluk sembolü bir beyaz fildir. Bugünün Yemenlileri, Balkanların aksine Türkleri diş gıcırdatarak hatırlamıyor. Sevecenlikle söz ediyorlar. Ticaret ve kültürel ilişkiler artıyor. Gece yarısında uçakta seyahat eden iş adamları arasında İstanbul'daki tesbih imalathanesi için Yemen'e özgü taş ve ağaç arayan Feyzullah Bey adlı bir arkadaşa dahi rastladım. Biz Yemen'i unutmamışız. Veysel Karani'yi onlardan daha çok anıyoruz. Yemen kahvesi dilimizde kalmış. Brezilya kahvesini tercih ediyoruz. İlk anda yadırgıyorsunuz ama alıp da pişirince ve kakule katmayınca dedelerimiz gibi Yemen kahvesinin tekrar seveceğimizi hiç şüphe yok. Yunanistan, Girit. Halikon günleri sevimli bir kuşun adını taşıyor. Vatanı Girit olan bu kuşu tanrılar çok sevdikleri için yumurtlama ve kuluçka zamanı olan ocak ortalarında Girit'in havasını ısıtıyorlarmış. Bahar havasında Girit'te tarih tartışmak zevkli. Kapının dışına çıktığımızda Osmanlı devrinden kalma konaklar ve çeşmeler var. Her evin mimarisi Venedik ve Osmanlı sanatının izlerini taşıyor. Ama Girit'in eski özgün kültürü her şeyin üstünde tutuluyor diyebilir miyiz? Pek öyle değil. Knisos kazılarında arkeologlar üst tabakayı tahrip etmeden onun altındaki katmanlara inecek ince arkeolojik teknikleri kullanmak için para talep ediyor. Bu pahalı teknikler olmadan Minos kültürünün, yani bütün dünyanın bildiği eski Girit'in yattığı tabakalara kesit olarak inilemiyor. Aslında eski Minos kültürüne ne kadar ilgi duyulduğu tartışılır. O dönemin yazılı malzemesi bu katmanlarda olduğundan yeterli miktarda elde edilemeyince de yazının ve edebiyatın çözülme süreci gecikiyor. Evliya Çelebi merhumun Ecine kavmi Afrika'dan gelmişlerdir diye bahsettiği Minoslular, yani eski Girit kültürü, cin gibi bir seyah olan Evliya Çelebi'nin gözünden kaçmadı. Muhtemelen eski Girit kültürünün eserlerini iyi gözlemiş ve amatör bir arkeolog gibi iyi bildiği Mısır ülkesindeki eserleri bunlarla karşılaştırarak yukarıdaki hüküme varmış. Evliya Çelebi'ye gülümseyelim ama kesinlikle eski Girit halkının ve kültürünün üzerindeki bunca tetkikten sonra hala bir takım yarım yamalak bilgiler var. Evliya Çelebi'nin bu cin üsluplu tarifinin zamanımıza pek geçildiği söylenemez. Bu Ecine Giritliler gerçekten nereden geldiler? Evliyadan daha tutarlı bir bilgi sahibi değiliz. Adada Türklere gösterilen muhabbetten geçilmiyor. Esnaf da devlet görevlileri de aynı sıcaklığı gösteriyor. Adaya gelen Atina Büyükelçiliğimiz Sayın Alpogan'ın sadece yetkililer değil, Giritliler de candan selamlıyor. Demek ki dostluk ve düşmanlıkta baştaki politikacıların ve basının büyük rolü var. Girit, Afrika'nın kapısı ama İda Dağı güney ile kuzeyi ayırıyor. Afrika'yı seyreden güneydeki dar kıyı sıcak ve verimsiz. Kuzeyde ise kıyıdan dağlara kadar binbir çeşit bitki, meyve, otla kaplı. Zeytinliklerden geçip çam ağaçlarına ulaşıyorsunuz. Ada güzel, iklimi hoş. Giritliler sert insanlar. Yakın zamana kadar kan davaları bile görülüyordu. Namus cinayetleri elan sürüyormuş. Osmanlı Girit'inden kalan sadece Çeşme, Sebil Cami ve Kandiya'daki Mevlevi dergahı değil. Zaten bu eserleri Osmanlı taşrasının en iyi örneklerinden de sayamayız. Üstelik Girit, medresenin ve ulemanın etkisiyle değil, halk tip dervişlerin sayesinde Müslüman olmuş. Gelip yerleştirilen Müslümanlar da anlaşılan Sünni takımdan çok Bektaşilik ve Aleviliğe meyledenler. Mevlevihane bile adaya 19. asrın ikinci yarısında Manisa'daki Mevlevilerin görevlendirilmesiyle taşınmış. Girit Ortodoks bir ada. Kilisesi ise Atina'daki Patrikhaneye değil doğrudan İstanbul'daki Patrikhaneye bağlı. Aynı keyfiyet, aynı roz ve 12 ada içinde söz konusu. Avrupa'nın Afrika'ya uzantısı, uygarlıkların ve adetlerin de garip ama gerçekten garip bir kesişme ve yığılma noktası Girit. Giritliler misafirperver. Sebze yemekleri nefis. İşlerine kapanmış bir görünümleri var ama ilk anda uysal ve cana yakınlar. Bunlar kişisel güzellikler değil. Ada halkının kültürü, yaşam biçimi her yerde olduğu gibi nesilden nesile geçmiş. Girit Üniversitesi'nin tarih bölümü her seferinde Osmanlı medeniyetinin bir sorununu ele alıp inceliyor. 3 yılda bir tertiplenen bir sempozyumda tebliğ ve tartışmaları mutlaka basılıyor. Bir sefer Osmanlı beylikleri, sonra Dıraç ve Selanik arası Via Aegnatia denen yolun Osmanlı dönemlerindeki durumu, sonra zelzele ve sel ve yangın felaketleri, sonra Kaptan Paşa ve ofisi, Osmanlı Büyük Amirali Akdeniz adalarını idare ediyordu ve de taşra ayan ve eşrafı incelenen konular oldu. Bu merkezi uzun yıllar yöneten Profesör Elizabeth Zahar Riddu, seçkin bir Osmanlı tarihçisidir. Vesikayı ve delili titizlikle uyan, uyulmasını isteyen bir tarihçi. Yunanistan'a gerçek Osmanlı tetkiklerini getirdi. Bunda öğretici sabrı kadar sert hocalığının da payı olduğu söyleniyor. Bu yanımız müşterek. Biz sert hoca olmaksızın adam olmayız. Zahari Diyaou, Ankara Üniversitesi'nin fahri doktoru. Mütebeffa eşi Nikos Oikonomides de geç Bizans dönemiyle uğraşan ünlü bir tarihçiydi. Zahari Diyaou, Oikonomides çifti 14. yüzyılı aydınlatan ön yargısız tarihçilerin başında gelirler. Girit Cengi'nin kılıç kalkan muharebesi olmadığı anlaşılıyor. 1635'te bugünün sempatik limanı Hanya Silahdar Yusuf Paşa tarafından alınmıştı. Hanya Resmo Kandiya, Irak Leon 1660'ların başlarında ele geçti. Bu barok Venedik kalelerinin yapısı kuşatmacıların 17. asır için üstün bir teknikle savaştığını gösteriyor. Karşılarındaki savunmacılar da operet birlikleri değildi. Doğrusu Venedikli komutanın yiğitçe savaştığını Türk tarihçileri de belirtiyor. Girit'in imparatorluğa katılması da, elden çıkması da kanlı olaylar sayesinde oldu. Akdeniz'in en güzel adası bugün barışın tadına varmış gibi. Ama mazideki renkliliğinden çok şey kaybettiği de ülkemizdeki Girit muhacirlerine bakınca anlaşılıyor. Ahali mübadelesinden nüfusun bir kısmı itilemekten kazançlı çıkan ülke yoktur. Gezin görün Girit'i, pişman olmazsınız.